Ayrım 2. Çıkarcının teki, Sadık Güvenç. Sayfa 21. Boya badana. Ben hiç böyle kar görmedim arkadaş. Yağmıyor da kürek kürek yığıyor mübarek. Öyle bir savruluyor ki göz gözü görmüyor. İnsan yazıda yabanda olsa yolunu şaşırır da azar vallahi. Sırtarır kalır döne döne. Böylesi bir günde sınav mı olurmuş? Otobüs yok, dolmuş yok, taksi bile yok. Olsa da taksiye verecek para ne gezer? Yürümeli. Yürümeli de nereye kadar? İyi ki evden erken çıktım. Bir saat var sınavın başlamasına. Rüzgar önden vuruyor. Bazen arka arka yürümek zorunda kalıyor insan. O derece azıttı. Sınavdan sonra Abdullah'la buluşacağız. Daha doğrusu ben onun yanına gideceğim. Niye mi? Niye olacak? Çalışıp 3-5 kuruş kazanacağız. Bu havada öyle mi? İşin havayla hiç ilişkisi yok. İçeride çalışacağız. Yandaki apartmanın yöneticisi bizim enişteye söylemiş. Bizim apartmanın kapıcı dairesini boya badana yaptıralım da sen buraya taşın diye. Sağ olsun enişte de bizim öğrenci halimizi biliyor ya, aracı oldu. İşi biz aldık. Kaparo bile verdi yönetici Hızır Bey. 2 günde bitirin dedi. Hepi topu bir kapıcı dairesi. 2 günlük nesi var? Gece gündüz demez bitiririz. Abdullah fırça boya moya alacak. Merdiven ayarlayacaklar enişteyle. Ben de sınavdan sonra gideceğim. Kar iyice coştu. Caddelerde kimse yok. Kurtuluş Parkı derin bir yalnızlık ve hüzün içinde. Ne insanlar, ne güvercinler, ne de diğer kuşlar. Hiçbiri görünmüyor. Sahi onca kuş hangi deliğe gizlendi acaba? Hepsinin saklanacağı bir yuva var mı sahiden? Kaldırımda kar diz boyu. Caddede arada bir homurdanarak giden otomobiller. Eğitim fakültesi fazla uzakta değil. Kulaklarım koptu kopacak. Ayaklarım her adımda biraz daha senli benli oluyor kar taneleriyle. Tepeleme yığılı yumuşacık kar yığınına herkesten önce basma ayrıcalığının tadını çıkartacak durumda değilim. Akıllı olan akıllı bu havada dışarıya burnunu bile uzatmaz. Fakülteye vardım sonunda. Birkaç kişi daha var. Sanki normal bir günmüş gibi görevliler giriş kapısında yine kimlik kontrolü yapıyorlar. Tedbirliyimdir. Kimliğim yanımda. Onlar sormadan ben hazırladım. Giremezsin. Ben mi? Niye? Kimliğim var. Sakalın uzun. Tıraş olman gerekiyor. Elim suratıma gidiyor kendiliğinden. 2-3 günlük sakal. Öğrenci adam her gün tıraş mı olur? Abi bu havada ne tıraşı? Sınava yetişemem. Bir dönemim kaybolacak. Bu benim son sınavım. Emir böyle. Ben girerim. Lütfen bizi zorlamayın. Bize de böyle emredildi. Ne yapalım yani? Diğerlerinin girişini engelliyorsunuz. Buyurun bakalım. Siz olsanız ne yaparsınız? Son sınavım. Belki bir saat sonra veda edeceğim öğrenciliğe. İyi de hazırlandım. Sakal tıraşı olmak hiç de aklıma gelmemişti. İyi de burası askeri okul değil ki. Eğitim fakültesi. Çaresiz çekildim. Koşa koşa caddeye indim. Köşedeki büfeden bir permatik aldım. Arada bir gittiğimiz kahvenin tuvaletine girdim. Zaten sivilceli yüzüm. Bir de telaş, soğuk su, sabun da yok. Tek bıçaklı permatikle hem sivilcelerimi hem de sakalımı kazıdım. Ayna yok, ezbere. Bol suyla yıkadım yüzümü. Elime kan geldi. Olsun. Bir daha yıkadım yüzümü. Kurulamak lazım. Neyle? Kolumu kaldırdım. Kolum da ıslak. Olsun. Koşa koşa gittim fakülteye. Kimliğimi çıkarttım onlar sormadan. Şaşkın şaşkın sordu görevli. Bu ne hal? Kar yağıyor da ondan dedim. Yok yok yüzün dedi. Düştün mü? Yüzün kan içinde. Şey tıraş ol demiştiniz ya aceleyle. Bu vaziyette sınava mı girilir? Temizlen de gel. Bir avuç kar aldım yerden. Yüzümü gözümü bir güzel ovuşturdum. Kıpkırmızı oldu avucumda ezilen kar. Tuvalette temizlensem olmaz mı? Diye sordum. Geç geç dedi insafa gelen güvenlik görevlisi. Yüzünü içeride yıka. Biraz telaştan, biraz kayan jiletin azizliğinden, biraz ucu kesilen sivilcelerden, biraz soğuktan kıpkırmızı olmuş yüzümü temizledim elimden geldiğince. Şimdi ben bu sınava 2-3 günlük sakalımla girip de devletimizin otoritesine nanik çeker gibi. Olacak şey değildi zaten. Neyse ki uyarılmıştım. Otorite son anda da olsa kendini göstermişti. Kanamış. Senin 2 damla kanın devletimizin otoritesinden daha mı değerli? Be hey ahmak. Sınavın kaçabilir. Kaçsın. Sen de ömür boyu anlarsın otoriteye karşı gelmenin ne demek olduğunu. Sınav başlamış bile. İçeri sıcacık. Paltomu çıkartıp boş bir sıraya oturdum. Sırada soru kağıdı hazır. Beni bekliyor. Parmaklarım karıncalanması geçsin hele bir. Hocayla göz göze geldim. anlayışla gülümsedi. Ben de ona gülümsedim suçluymuşum gibi. Kar fırsatını bulsa camı kırıp içeriye dolacak. O derece yalıyor camları. Çabalasın bakalım. Sorulara dalıyorum. Sınav için belirlenen sürede olmadan dışarıdayım. Fırtına devam ediyor. İsterse bundan 5 beter devam etsin. İçim içime sığmıyor. Son sınavıma girmişim. Artık öğrenciliğe elveda. Bir ferahlık var içimde. Yürümüyor da uçuyorum sanki. Rüzgar sapıtıyor bazen önden, bazen yandan, arkadan olanca gücüyle savurtuyor karı. Abdullah'ın yanına ulaşıyorum. Kolay gelsin usta. Ben senden umudumu kesmiştim. Bu havada iyi geldin. Bir çatal merdivenin tepesinde plastik yoğurt kabının içinden aldığı alçıyı yarıklara sürüyor. Elindeki iskarpelayla düzeltiyor. Yüzü gözü alçı olmuş. Kirece bulanmış bir tulumu var. Gören de 40 yıllık boyacı sanır. Nasıl geçti sınav? Çok iyiydi. Keşke sen de devam etsen, bitirsen okulunu. Edeceğim de fırsat bulursak. Abdullah Hacettepe Üniversitesi Almanca bölümünde okuyordu. Geceleri de Hacettepe Hastanesi'nde kayıt kuyut işlerine bakıyordu. 12 Eylül darbesi olmuş, Abdullah gözaltına alınmış, epey bir sıkıntı yaşamıştı. Öğrenci olaylarına karıştığı gerekçesiyle önce işini elinden almışlar, sonra da okuldan uzaklaştırmışlardı. Şimdi af çıkmış, isteyenler okuluna devam edebilir diyorlardı. Soğudum öğrencilikten, yeniden oturup ders çalışmak kolay mı? Hem 3-4 yıl olmuş bırakalı. Benim merdiven altından icat edilme tek gözlü odamda beraber kalıyoruz Abdullah'la. Tabii farelerimiz de var. Bu inşaat kıyafetini nereden buldun diye sordum. Hasan enişte getirdi. Ben de bir şeyler yapayım usta dedim. Sen de şu kapı pervazlarının aralarını doldur alçıyla. Ufak ufak çalışıyoruz. Pek becerikli olduğum söylenemez. Bir yandan da üzerime sıçramasın diye dikkat ediyorum. Başka giyecek mi var? Zaman ilerliyor. İş pek de ilerlemiyor. Daireyi kontrole gelen Hızır Bey, işin ilerlemediğini görünce biraz sinirlendi. Sen ne biçim çalışıyorsun öyle? Aletin yok mu aletin? Ben alçı donmasın diye ustaya yardım edeyim dedim de. Alçı elle dolar mı evladım? Hiç mi inşaat görmedin sen? Bırak o alçıyı diye sert çıktı Abdullah Usta. Anında Hızır Bey'den yana oldu. Ne yapacağımı bilemedim. Elimdeki alçıyı ovuştura ovuştura öyle kaldım. ''Sen inşaattan içeri adım atmamışsın. Alçı yapmak kim, sen kim?'' dedi Hızır Bey bana. ''Ben sana alçı yap dedim mi?'' diye onayladı Abdullah Hızır Bey'i. ''Arkadaş öğrenci de beyefendi. 3-5 kuruş harçlık vereyim diye yanıma alıyorum.'' ''Yok yok, ben bunun bu işlerden anlamadığını pazarlık ederken anlamıştım zaten. 300 liralık işi 100 liraya alan adam ne anlar inşaat işinden?'' Ustaya döndü. ''Usta, bu iş böyle bitecek mi?'' ''Biter beyefendi.'' dedi usta. ''Evladım, biter de nasıl olacak? Saat 3'e geliyor. Daha alçı işi bitmemiş. Badana ne zaman olacak? Kapı pencere ne zaman boyanacak? Ortada hiç malzeme yok. Tavanı nasıl boyayacaksınız? Nerede sizin uzun saplı fırçanız? Kestirme fırçanız var mı? Yağlı boya nerede? Kovanız bile yok.'' ''Beyefendi, dışarıdaki fırtınayı siz de görüyorsunuz. Bize yardıma gelecek arkadaşlar gelemediler. Malzemeler de onların geleceği arabadaydı. Biz de tesadüfen bu taraftaydık. Bari boş durmayalım diye ufak ufak.'' İyi yalan kıvırdı Abdullah. Ne başka arkadaşları, ne malzemesi, yer süpürülen fırçayla kireç sürmeye alışkın bizden bu kadar boyacı olur. Beyefendi Abdullah'ın bu yalanını yutmamış olmalı ki sürdürdü konuşmasını. Kar yağıyormuş da, araba yolda kalmış da, yahu sizin ayakkabılarınız bile pırıl pırıl. Böyle işçi ayakkabısı olur mu? Tövbe tövbe, bırakın malzemeyi de işi de. Bari malzeme araya gitmesin. Çıkın gidin buradan. ''Beyefendi, ne kadar çok konuştunuz öyle?'' dedi Abdullah. ''Araba yolda kaldı dedik. Boş boş oturmayı da biz kendimize yediremedik. Ne yapsaydık yani? Bu saatten sonra isteseniz de durmayız. Size verdiğimi kapora karşılığı, aldığınız malzemeleri burada bırakın. Hadi güle güle.'' Abdullah üzerindeki tulumu sıyırdı. Giyindi kaşla göz arasında. Bir yandan öfkeliydik, bir yandan gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. ''Ben ustalığımı laf söyletmem.'' ''Git nereden kimi buluyorsan bul da yaptır işini.'' dedi Abdullah. Hızır Bey sessizce duruyordu. İnce, uzun boylu, sivri burunlu, paltosuna sıkı sıkı sarılmış, sinsi bir gülümseme seziyordum gözlerinde. İşin içinde bizim enişte olmasa kavga çoktan çıkmıştı. Ne var ki bizim en ufak bir karşı çıkışımız eniştenin işine mal olabilirdi. Hızır Bey, Hasan eniştenin yeni patronu olacaktı. Bizim onun yakını olduğumuzu bilmiyordu Hızır Bey. Bilmemesi gerekiyordu. Kar kudurmuş gibi devam ediyordu. Kamçı gibi çarpıyordu adamın yüzüne. Hoşdere Caddesi'ndeki boyacılık maceramız çok kısa sürmüştü. Kapora için aldığımız paranın hepsini bitirmemiştik iyi ki. 15 lira kalmış ondan. Ustalığıma laf söyletmem arkadaş, diyordun ya, kendimi zor tuttum gülmemek için. Ben de senin alçı sürüşüne laf ederken kendimi zor tuttum. Gülmeye başladık ikimiz birden. Resmen kovulduk, dedi Abdullah. Ustalığıma laf söyletmem arkadaş, dedim Abdullah'ı taklit ederek. Balık alalım mı, dedi Abdullah. Bir şişe de şarap. Arkadaşlar da gelirler nasılsa. İyi insanlar. Babamız erken öldü hoca. O ölünce evin sorumluluğu da anneme kaldı. Annem bulur buluşturur, karnımızı doyurur, ayağımıza bir çift ayakkabı, sırtımıza bir kazak uydururdu. Az çok evde bir iki lokma yiyecek bir şeyler olurdu. Ben de 16-17 yaşlarımda bıyıkları yeni terlemekte olan bir delikanlıydım. İnşaatlarda çalışır, anneme destek olurdum. Benden küçük kardeşlerim vardı. En büyükleri olarak benim onlara göz kulak olmam gerekmez mi? Bir gün bizim Bekir'in ayakları bir şişti hoca. Annem ağlıyor sürekli. O ağlayınca kardeşlerim de ağlıyorlar. Bir şeyler yapmak lazım. Annem tutturdu. Oğlum, hocayı çağır, şunu bir okusun, diyor. Ben de lise öğrencisiyim. Bazı şeylere aklım eriyor. Hacılık hocalık iş değil. Belki annem de biliyor hacılık hocalık iş olmadığını ama ne yapsın? Gücü yetmiyor başka bir şeye. Anne, Bekir'i doktora götürelim, dedim. Nasıl götürelim oğlum, dedi annem ağlamaktan kızarmış sorgu dolu gözleriyle. Serde delikanlılık var. Elbet bulunur bir çaresi. Orasını bana bırak, dedim anneme. Dışarı çıktım. Doktora gitmek nedir ki? Yaptım hesabımı. Buradan bineceksin iki kişi. İlçeye varacaksın. Doktora muayene parası, ilaç parası. Döneceksin köye iki kişi. En çok yemek yersiniz lokantada iki kişi. Hepsi ne tutacak ki? Giderim Halil ağabeye. Derim böyle böyle. Parayı tedarikledim. Sabah erkenden aldım Bekir'i yanıma. Bekir'in bacakları bir şişmiş ki hoca, her bir bacağı, ayağı, soba borusu gibi. İlçeye vardık. Onun durumunu gören doktor çıkıştı bana. Bu çocuğu neden beklettiniz? Bu duruma gelinceye kadar neredeydiniz? Derhal ildeki devlet hastanesine sevk ediyorum. Orada yatarak tedavi olacak. Buyur bakalım hoca, sen olsan ne yaparsın? Aldı mı beni bir telaş? Derhal tedavi görmeliymiş, derhal hastaneye yatmalıymış. Vah kardeşim, vah Bekir'im. Senin başına bir iş gelirse ben buna nasıl dayanabilirim? Artık neyi gözüm görür? Derhal ile gitmenin yolu. Derhal ile gidilmez de ya Bekir'in başına bir iş gelirse? Ağzından yel alsın. İle gittik. Bekir'i o vaziyette görünce hemen yatırdılar hastaneye. Oh be, çocuk yattı ya, sırtımdan karlı karlı dağların yükü de kalkmış oldu. Bekir'in yattığı hastane odasında geçmiş gün 4-5 hasta daha yatıyor. Geçmiş olsun dilediler. Hal hatır sorduk. Bekir'e ne lazımsa tedarik ettim. Akşamüstü oldu. Ziyaretçiler dışarı. Aldırış etmiyorum. Ben ziyaretçi değilim ki. Sen ne duruyorsun, dedi bir hasta bakıcı. Durmayıp da ne yapayım kardeşim, burada görmüyor musun, dedim. İyi ya, hasta bize emanet, sen dışarı çık. Gitme abi, diye kolumdan yapıştı Bekir. Gitme de, nasıl olacak o iş? Kardeşim, burası otel mi, dedi hasta bakıcı. Hasta yakınlarına yerimiz yok, çıkın hemen, işimiz var gücümüz var. Hasta yakınlarını koymuyorlar burada kardeş, dedi bir hasta. Sen git, kardeşinle ilgilenirler, biz de yardımcı oluruz. Bir şey lazım olursa, diyerek Bekir'in eline 5 lira sıkıştırdım. Başka da yoktu param. Ne bileyim ben işin buralara kadar geleceğini. Hastaneden çıktım. Havada bir güzel bir güzel. Akşamüstü olmuş. Güneş karşımda, pırıl pırıl bir hava. Bekir'i yatırmışım hastaneye. Yarına kadar iyileşir, yarın gideriz köye. Birden aklıma geldi. Yarın köye nasıl gideceğiz? Bende para yok. Biz buraya gelişi hesaplamadık ki. Olsun, bir yolu bulunur. Bekir'in bacaklarının şişi insin de, çaresizliğimi hiç de dert edinmiyorum. İçimde bir ferahlık, öyle yürüyorum sokakta. Bilmediğim bir yerde 5 parasızım. Akşam olmak üzere, Bekir hastanede. Ben sanki başımda kavak yelleri esmekte. Azıcık acıkmışlık hissi var içimde. Ya olsun, önemi yok. Nereye kadar yürüdüm, ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Galiba şehrin ortalarına bir yere gelmişim. Burnuma da lokantalardan, fırınlardan keskin kokular gelmiyor değil. Keskin taze ekmek kokusu, hiç alışık olmadığım araba kornaları, közlenmiş et kokusu, pırıl pırıl bir güneş, en önemlisi Bekir'in emin ellerde oluşu. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyorum. Bilsem de gidecek bir yerim yok ki hoca. Derken kulağıma kahkaha sesleri geldi. Sesi takip ettim hoca. Gün battı batacak. İki katlı bir evin bahçesine bir masa kurmuşlar. Etrafında 5-6 kişi. Bir güzel sohbete muhabbete dalmışlar. Hadi yarasın. Hondip. Şunu bir daha anlat hele. Ha ha ha. İlahi Abbas, sen çok yaşa. Hoca ne kadar keyifli anlatıyorlar, ne kadar keyifli yiyip içiyorlar. Hayran kaldım. Abbas dedikleri adamı bir yerden gözüm ısırıyor. Bu güzel muhabbeti kuran insanlar iyi insanlardır diye de düşünüyorum. Bahçenin korkuluk demirlerine yaslanmışım. Artık nasıl bakıyorsam kendimden geçmişim. Delikanlı, gelsene buraya, dedi Abbas diye seslendikleri kırsaçlı adam. Sağıma soluma bakındım. Benden başka kimse yok. Delikanlı, sana diyorum. Ne bakınıyorsun sağına soluna? Ben mi? Bana mı söylediniz? Gel gel, sana söylüyorum. Abi, ben gidiyordum da... Gel gel, korkma. Basıp gitmeye niyetlendim. Sen yabancısın galiba, dedi içlerinden biri. Korkma yeğenim, gel bakalım. Yarım saattir bizi dinliyorsun. Özür dilerim, farkında değilim. Anlattıklarınız hoşuma gittiydi de. Gel hele buraya, dedi Abbas dedikleri adam. Sen kimlerdensin? Ben Bahadınlıyım abi. Tamam, dedi Abbas. Bizi böyle merakla dinleyen, bizim muhabbetimizden böyle zevk alan biri başka kim olacaktı? Gel bakalım, biz yabancı sayılmayız. Bana masada yer açtılar. Koca koca adamların arasına oturdum. Önüme yemek koydular. Karnımı doyurdum. Onların muhabbeti devam ediyor. Yine öyle biri bir şey anlatıyor. Hepsi birden gülüşüyorlar. Haydi bakalım Bahadınlı delikanlı, bir yudum da sen iç, dedi biri. Ayıp olmasın diye verdikleri bardağı utana sıkıla yudumluyorum. Beni tanıdın mı, diye sordu Abbas. Abi, adınız Abbas'mış, onu biliyorum. Bir de sizi sanki bizim köyde gördüm gibime geliyor. Siz o yazar mısınız? Okudun mu kitaplarımı? Okumaz mıyım? Yılkı atı, çelo, can şenliği. Yaşa delikanlı, okuyan adamın duruşu da başka oluyor, dedi Abbas Sayar. Buralarda bu saatte ne aradığımı sordular. Dilim döndüğünce anlattım. Bekir'in durumuna çok üzüldüler. Hemen yarın taburcu edileceğini sanmamalıymışım. Beni kendi yaşıtlarıymışım gibi ağırladılar. Utanmayayım diye de arada bir beni konuşturuyorlar. Haydi bakalım delikanlı, bizim misafirimizsin. Şu karşıdaki oteli gördün mü? Oraya git, benim adımı söyle. Orada yatacaksın. Sabah ben seni orada bulurum. Şu Bekir'i bir ziyaret edelim, olur mu? Hiç olmaz mı? Böylesi adamlar hala var mı hoca? İkinci ayrımın sonu, sayfa 34.